Ayrım 15.
Sayfa 153. Sübyan Mektebi'ne başladığı günden beri ilk defa kendini işsiz güçsüz buldu Haşim Bey. Milletin sesini duyuracak son kapı kapanmış, eline geçen 3 kuruşun kaynağı da kurumuştu artık. Memuriyetten başka bir mesleği merak edip öğrenmediğine yerindi. Ne gelirdi elden? Sabık nazır olarak bildiği çok şey vardı. Bildiklerini yazıp gazetelere göndermeyi düşündü. Düşündü de işin doğrusunu yazanın yolu Malta'ya düşüyordu. Zaten bu devirde ne gezerdi yazıya mazıya para verecek patron. Aklına salı pazarında kirada duran küçük kalburiye dükkanı geldi. Dükkan sahibi olduğunu unutmasını unutmamıştı ama işlerin bu kesat döneminde Artin Efendi'den kira istemeye dili pek varmamıştı bir yıldan beri. Bu hale düşeceğimiz aklıma gelmemişti Salah. Elde avuçta tek kuruş kalmadı. Salı pazarında bir dükkan almıştık, yerini biliyorsun. Artin Efendi 3 ayda bir kendi gelir, oğlunu gönderir, kirayı öderdi. Bir senedir görünmez oldu. Allah için kimin işi rast gitti ki? İstemek vardı şu biriken kirayı, yüzüm tutmadı diye yakındı. Ne var bunda? Ben gider isterim ağabey. Başka çare kalmadı. İyi edersin Salah. Ama adamı sık boğaz etmeyelim. Verebildiği kadar versin. Selahattin Efendi çoktandır görmediği salı pazarına vardığında köyden şehre inen çarıklı gibi ağzı açık kaldı. İstanbul'dan başka bir diyara gelmişti sanki. Kaldırımlara uzanmış, duvar diplerine çökmüş, uyur gezer gibi dolaşan bir sürü hırpani yaratık. Yabancı oldukları kulağına çarpan birkaç sözcükten belli. Tophane ile fındık arası Nalburiye dükkanını ararken bu marazda görünen insanların Kılıç Ali Paşa Camii, Nusretiye Camii avlularına, yandaki türbelere doluştuklarını, mezarlar üzerinde yatıp uyuduklarını gördü. Bu keşmekeş içinde boyası değişmiş dükkanı zor buldu. Selamun aleyküm Artin Efendi, bendeniz Selahattin, Haşim Bey'in biraderi. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere karşı mahcubum, çok mahcubum. Şöyle buyurun Selahattin Bey, diyerek yerinden kalkıp tezgahın arkasındaki üstü koyun postuyla kaplı kendi oturduğu iskemleyi gösterdi. Hiç rahatsız olma Artin Efendi. Gelişimin sebebi malum. Memurun saltanat devri artık tarihe karıştı. Evet, biliyorum, görüyorum. Devren tersine döndü. Biz de çok sıkıntı çektik. Çok. Şükürler olsun bir iki aydır işler biraz açıldı. 2 haftadır konağa oğlumu göndereyim mi diyorum. Elimiz işte olmuyor. Bak bugün Tatavla'da 3 katlı bir evin kapılarına, kulp dolaplarına kilit takmakla meşgul. Harabeydi. Yepyeni saray gibi ev oldu. Bu yoklukta kim döker bu parayı? Aman Selahattin Bey, sen de yok, ben de yok ama Rumlarda çok para var. Nasıl oldu bilmem. Birden zengin oldu adamlar. Müslüman ahali evi barkı haraç mezat satıp savıp gidiyor. Ekmeğine yağ sürüyor Rumların. Yok pahasına alıyorlar evleri. Yazık günah. Evet doğru ama ne yalan söyleyeyim, bize de faydası dokunmuyor diyemem. Dur aklımdayken. Tezgahın arkasında perdeyle kapalı daracık bir bölmeye geçti, döndü geldi, elinde ufak bir kese. Bir senelik borç birikti bilirim. Şu 6 aylık bir kenara koydumdu. Halden anlar Haşim Bey muhterem. Bir ay sonra bütün borcu temizlerim. Olur mu? İyi niyete doğru söze ne denir? Helalleşip gitmeye kalkarken Jamaika'nın önünden geçen saçı başı birbirine karışmış o kılıksız adamları gördüğünde "Yahu Artin Efendi, kim, nereden gelmiş bunlar?" diye sormaktan kendini alamadı Selahattin Efendi. "Selahattin Bey, bunlar Rus, Odessa'dan gelmişler. Daha doğrusu ne var ne yok bırakıp kaçmışlar. Hani kimi kırmızı kimi beyaz ikiye ayrıldı ya Ruslar. Ölümüne kırışmışlar 3 sene boyunca. Beyazlar sonunda pes etmiş, etmiş ama pes edenin de kılıçtan geçtiğini görenler, duyanlar can havliyle 10 parasız sandal kayık ne buldularsa denize çala kürek. Frank gemileri gidip getirdi bunları. Çoğu hasta. Evet, doğrudur. Çoğu hasta perişan ama Selahattin Bey, hepsi de öyle değil ha. İçlerinde bazıları basbayağı azılı. Yiyecek ekmeği yok. Nereden bulur? Nasıl eder? Ne çeker? Kafası bir hoş olup etrafına saldırır. Evveli gün bir tanesi kapıyı kıracak oldu. Dükkanı açmaya korkuyoruz bazen. Ne çare gibisinden başını salladı. Çoğu yüksek rütbeli askermiş güya. Kör ölür badem gözlü olur değil mi? Bunlar ayak takımı bence. Az düşündü, elini neler neler dercesine salladı. Bunların zenginleri de var ha. Selahattin Bey göreceksin. Pera'ya, Taksim'e bir çık da bak. Onlar kokuyu evvelden almışlar. Ne var ne yok zamanında satmışlar, paraları yüklenip gelmişler. Evvelki sene geldiler, gördüm ben. Ayaz Paşa'da, Pera'da, cadde üzerinden apartman aldılar. Duyduğum kadarıyla Terkos taraflarında çiftlik alanlar da olmuş. Asırlar boyu anamızı ağlatan bunlar değil miydi ha? Artin Efendi, şimdi buraya yerleşmeye mi gelmişler? Öyle görünür. Avrupa'ya gitmek isteyenler de varmış. Sizin çiftlik duruyor mu Selahattin Beyefendi? Duruyor, duruyor da harp zamanı şu kolculardan çok eziyet çektik. Kevork da orada mı? Orada, orada. Tanır mısın Kevork'u? Tanımaz olur muyum? Kaç sene oldu? Sizin konakta çalışan kuzguncuklu Levon'la Bedros'a o çiftliğin satılık olduğunu ben haber vermiştim. Nereden nereye diye içini çekti Selahattin Efendi. Bilmem ağam ne düşünür. Hayırlı bir müşteri çıksa hani. Bir isteyen olursa haber vereyim mi? İyi olur. Hadi Artin Efendi, rastgele diyelim. Beklentilere rağmen günler uzadıkça ümitler kararıyor, memleketin hali bir türlü rast gitmiyordu. 3 hafta önce aklı başında Ali Rıza Paşa istifa etmiş, yerine gelen Hulusi Paşa istifa ettirilmiş, İngilizlerin zoruyla sadarete Haşim Bey'in tabiriyle gene o mülevves züppe damat Ferit Paşa gelmişti. Adamın ilk işi Şeyhülislam'ı azledip yerine Dürrizade Abdullah Efendi'yi getirmek oldu. Abdullah Efendi 5 gün içinde Anadolu'da milli denen askeri katli vacip kafir ilan eden bir fetva çıkardı. İyice azıttı deyyus diye söyleniyordu Selahattin Efendi. Halep oradaysa arşın burada. Çöplük horozu gibi öteceğine gidip eliyle boyunlarını ilmi bir geçirsin görelim. Divan-ı Harp'in Mustafa Kemal'le birlikte Kuvayi Milliyeci 30 küsur vatanperverin gıyapta idamına hükmedeceğini kim düşünebilirdi? İstanbul'da batan meclis sanki yer altından gidip Ankara'da yeryüzüne çıkmış 23 Nisan günü yeniden doğmuştu. İşgal altında olsun olmasın yurdun dört bir köşesinden koşup gelen 400'ü aşkın bu vatan evladını İstanbul'daki yardakçı gazeteler hilafetçi, kemalci, enverci, bolşevik diye tanıtıyor, bu başıbozuk güruhuna birkaç aylık ömür biçiyordu. Bir yandan Yunan ordusu, bir yandan hilafet ordusu, bir yandan da sağda solda İngilizlerin kışkırtıp silahlandırdığı çetelerle çarpışmak zorunda olan Anadolu askerine silah, mermi gerekti. Bereket versin, Irak'ta Musul petrolünü paylaşmak istemeyen, Ege adalarında da Yunanlıyı kayıran İngilizlerle Fransız-İtalyan komutanları arasında geçimsizlik baş göstermiş, Fransızlar Maraş'tan çekilmişler, toprak edinmekten vazgeçen İtalyanlarsa savaş gereçlerini milliyetçilere satmakta bir sakınca görmemişlerdi. Karıncalara taş çıkartıyordu İstanbul'un yeraltı teşkilatı. Her gün bir cephaneliğe baskın düzenlenip soyuluyor, tonlarca askeri malzeme denizden, karadan nasıl yapıp ediliyorsa Anadolu'ya kaçırılıyordu. Kaçan yalnız malzeme değildi. Meclisin kapanışından sonra köşede bucakta saklanmış mebuslar, yazar çizer takımı, özellikle yüksek rütbeli askerler sırra kadem basıyordu birbiri ardına. Bölgenin kontrolü İtalyanlarda olmasına rağmen İngilizler Gebze'den Karadeniz'e 3 sıra halinde dikenli tel döşemekle bu firarlara engel olmaya çalışsalar da pek faydası olmadı. Fareler mi kemirirdi telleri, giden gene gidiyordu. Selahattin Efendi bakiye kalan 6 aylık kirayı almak için salı pazarına indiğinde biri Nusretiye Camii'nin, diğeri eski baruthane duvarının önünde o hırpani yaratıkların peş peşe dizilip kuyruklar oluşturduğunu gördü. Selamünaleyküm Artin Efendi, ne bekliyor bunlar? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Selahattin Bey. Caminin önünde Hilali Ahmer, baruthanenin önünde ise bilirsin kızıl haç çorba dağıtıyor. Neysem, hal hatır nasıldır? İyi diyelim, iyi olsun Artin Efendi. Pek iyi değil galiba. Haberim var. Muhteremin başına bir iş gelmiş. Şaşırdı Selahattin Efendi. Allah Allah, nasıl duydun? Liman müdürü Pandikyan Efendi'yi tanırsın. Bilmedik şeyi o bilir. Ne biçim iştir? Nezarette kalmış muhterem, doğru mu? Doğru maalesef. Nasıl olur? Melaike gibi adam. Atla katır tepişir. Arada dili varmadı. Benim ağam ezilir. Çok şükür kapandı mesele. Dışarıda çorba kuyruğuna girmiş adamlara bakıp, perişan bu adamlar. Bir tas çorba ile bu iş hallolur mu? Ne olacak bunların hali? Duyduğum doğruysa Hadımköy'de çadırlı bir mahalle kurulmuş. Frankler getirdi bunları. Frankler besleyecek. Bazılarını da vize verip Fransa'ya, Amerika'ya gönderiyorlarmış. Ha, aklıma gelmişken. Tezgahın arkasındaki perde ile kaplı o daracık bölmeye girdi, çıktı, elinde bir kese. Diyeceğim Selahattin Bey, hepsi perişan değil. İlk geldikleri gün içlerinde güzel kızlar da vardı. Bak bir tane kalmış mı dışarıda? Onlar şimdi perada, pastanede, lokantada, gazinoda. Hepsi bir iş buldu. Sarışın mavi gözlü bebek gibi kızlar. Kim bırakır onları? Elindeki keseyi şıkırdatıp, şu borcumu bir takdim edeyim. Geçen sefer de söylemiştim Selahattin Bey, içlerinde çok da zenginler var ha. Kaç tanesi ev, apartman, arazi satın almış. Bak daha geçen hafta Büyükdere'nin arkalarında çırçır mı neydi, orada çok büyük bir yer aldı adamlar. Çiftlik yapacaklarmış. Bizimkiler de satılır mı? Satılmaz olur mu? Taliplisi bile var. Ben çoktandır gidemedim çiftliğe. Gidip görmüşler mi? Görmez olurlar mı? Şimdi bak, benden bilme. Liman müdürü değil mi ya? Pandikyan Efendi tanımış bunları. Çengelköy Beylerbeyi tarafında bir yalı almışlar. Adam Çar'ın süvarisi paşasıymış. Yalının bahçesinde at besler, ata biner. Sabahtan akşama o tepe senin, bu tepe benim gezermiş. Tesadüf sizin çiftliği de görmüş bu arada. O yerin benim mal sahibime ait olduğunu bilir Pandikyan Efendi. Almaya hazır öyle mi? Öyle görünür. Ama bir danışayım Artin Efendi. Kaç para verirler ki? Bak orasını ben bilmem Selahattin Bey. Satacaksanız Pandikyan Efendi alıcıyla satıcıyı karşı karşıya getirir, konuşur, anlaşırlar. Yüzyıllardır Osmanlı için Rus düşmanının ta kendisi demekti. Haşim Bey kendini bildi bileli halk arasında tehlikeli, netameli, nobran, ceberrut, hain Sırp, Bulgar, Makedon çeteleri ne varsa hepsi Rus'tu bunların. Ortağını dolandıran tüccar için ne beklersin Moskov'dan? Ceket omuzda yandan çarklı bıçkınlara Rus dölü, Moskov dölü gibi deyimler ağızdan eksik olmazdı. Geçim peşinde çıkar yol bulamayan Haşim Bey çiftliği satmaya razıydı ama malı Rus'a devretmeye içi el vermiyordu. Sen ne diyorsun Salah? Orayı adam eden sen. Bunca zamandır bizi besleyen sen. Verelim de ne dersin, bu Rus'tan başka alıcı çıkmaz mı? Rus'tan bize ne Allah aşkına? Dert bizi yiyeceğine biz o Rus'un parasını yiyelim. Alsın başına çalsın diye araya girdi hanımı. Beyba. Efendim kızım. Berco bacı ne olacak? Dur bakalım yavrum. Hoş bir söz olmasa da önce can sonra canan. Satmaya kararlıysak onların yerinde kalmasını şart koşarız alıcıya. Bilmem amcan ne düşünür. Kevork'tan daha iyi çiftçi mi bulacaklar? Beyba. Evet. Oradaki piyano çiftliğin malı mı? Yo, çiftlik malı değil o. Neden? Rana anasına yan gözle baktı. Onu buraya getirsek olur mu Beyba? Dedi. Didi bana sağ elimi kullanmayı onunla öğrettiydi diye bir hikaye uydurdu. Dibabe Hanım bir şey duymamış gibi elindeki yıpranmış kazağı sökmeye devam etti. Selahattin Efendi Rana'yı yalancı çıkarmadı, esas konuya geçti. Ağabey, bu zamanda ne olacağı belli mi? İyi para verirse satalım deyip kararsızlığa bir nokta koydu. O ne ginmiş alıcı beyin ismi? Fransızcayı ana dili gibi bilir, Türkçeyi de dili döndüğü kadar konuşabilirmiş. Pandikyan efendinin demesi çok iyi, çok dürüst, çok efendi bir zatmış. Selahattin Bey, konağa gelir adam, oturun konuşun. Gelmesine gelir, ağırlanırdı ama Pandikyan efendinin bilmediği üç türlü mahsur vardı. Selamlığa buyur edilecekti adam, iyi de selamlığa kök salmıştı Nasır Bey. Olmadık yerde kim bilir ne yumurtlardı. Nine herhangi bir sebeple bir sinirleniverse ağzına gelen küfürler ayyuka çıkardı. Haşim Bey'e gelince bütün hoşgörüsüne rağmen Fransızı İngiliz'i değil de bir Rus'u evinde ağırlamayı kabullenemiyordu bir türlü. Sala, sen hallediver şu işi. Limanda Pandikyan Efendi'nin dairesinde halloldu bu iş. Onun biçtiği değere ne alıcı ne satıcı kimse karşı koymadı. Piyano alınacak, Kevork Usta yerinde kalacak, ödemede ne taksit ne banka havalesi çil çil altın konağa gelecekti. Ne şart koştu ne de pazarlık etti. Gözü gönlü tok bir Rusmuş bu Onegin Efendi. Memuriyet dışında yaptığı bir işten ilk defa yüklüce bir para kazandı Haşim Bey. Çiftliğin alıcısına tesliminden sonra sıra Kevork'u onlara tanıştırmaya gelmişti. Piyanoyu alıp getirmek içinse geniş yaylı bir arabaya gerek vardı. İmdada gene Şevket yetişti. Merak etme ağabey, her türlü arabayı bulur sana bizim Ethem Pehlivan. Kimmiş o Ethem diye sordu Selahattin Efendi. Üsküdar'da arabacılar loncasının reisi. Karşıda Salih Kahya, bu tarafta bizim Ethem Pehlivan. Ne hayır varsa onlarda var ağabey. Tesadüf çiftliğe yolculuk gene Hıdrellez'e rast geldi. Öyle tencereyle köfte, tepsilerle börek, paket paket şeker, kahve. Bir hayal aleminde kalmıştı o günler. Zaten Rana'dan başka kimsenin gidesi yoktu. Sabah gün doğarken kiraz ağacının dibine oturmak, hafif bir çiğ bulutuyla kaplı çayıra çıkan kuzuları, çiçeklerle donanmış ağaçları, yaprak üzerinde parıldayan şebnemi seyretmek, kendini gamlı, kasvetli günlerin dışına atıp çocukluğunun cennetinde zaman mekan dışında geçen o müstesna anı bir kez daha tadabilmek. Ne var ki güneş zirvedeyken varacaklardı çiftliğe. Arabacı yatıya kalıp sabahı beklemezdi. Dönmek gerekti aynı günün akşamı. Olsun, Berco bacıyı, garbisi, amcasıyla birlikte iradesini denediği odayı, duvarı, ocağı, mum dikili masayı son bir defa görmek istiyor, çiftlikle birlikte çocukluk yıllarının da geçmişe mal olduğunu hissediyordu Rana. Şu 3 yıl içinde akbak olmuştu Kevork Usta'nın saçları. Berco Boca evladına sarılır gibi sarıldı Rana'ya. Garbis okumaya gitmişti Tatavla'daki teyzesinin yanına. Yemyeşil tepeler, çiçek içinde ağaçlar, çayırdaki otlar eskisi gibi güzeldi. Ne var ki çiftlik bu kez nedense üzgün bir gelin gibi geldi geçmiş günlerini arayan genç kıza. Gidip de gelmeyecek olan çocukluğunun coşkulu günleri. Doğa şenliğini gözlerinin önüne seriyordu. Evet, seriyordu ama ilk gün gibi benliğini sarmasına izin vermiyordu. Kuzusuz çayırlarda dolaştı, ıssız ahıra baktı, eve girdi, tavana asılı duruyordu onu havada uyutan yatak. Ocağa 2 çırpı attı, piyanoyu okşadı, vaktinde kıymetini bilmeyip şimdi aradığı günlerin yadigarı olarak kalacaktı bu çifte şamdanlı konsol. Berco bacı 2 elinin arasında başı anlatılanı sessiz dinliyordu. Kevork Usta giden benim, sen kalıyorsun yerinde. Başka çare kalmadı. Ezeli düşmanın bir gün ağamız olacağı akla gelir miydi? Hem de topsuz tüfeksiz. Yeni mal sahibi bir Rus. Evet, Rusmuş ama neme lazım efendi bir adam. Diyerek zor günlerin yoldaşına güvence vermeye çalışan Selahattin Efendi, yokuşun başında beliren 2 atlıyı gördü. Gelenler yere ayak bastılar, ellerini uzatıp tokalaşmadan evvel terbiyeleri icabı başlarındaki kasketleri çıkardıkta birinin lepiskı saçları omuzlarına döküldü. Kızım Olga diye tanıştırdı babası. Kevork Usta pek memnun göründü birden. Türkçe var mı? Bizim köylerde o zaman çok kazak çalışırdı derken Kevork Usta'nın anlamadığını gören Onegin Bey sırtındaki hırkayı gösterip Kazak bu kazak değil. Türk kazak söylemek istedim. Sonra 2 sene burada iyi kötü nasıl denir dert anlatıyorum. Baba kız Berce bacının ibriğinden dökülen suyla toz içinde kalmış yüzlerini yıkadılar. Getirdiği sepetteki kirazdan tattılar. Selahattin Efendi yeni mal sahiplerine çiftliği gezdirdi. Koluyla havada koca bir daire çizip hudutları gösterdikten sonra "Kevork Usta buranın eskisi. Her şeyi benden iyi bilir. Güle güle oturun." diyerek müsaade istedi. Gündüz gözüyle yapılacak zorlu bir işi vardı. Piyanoyu arabaya yüklemek. Piyanoyu arabaya yüklemek deveye hendek atlatmaktan zor geldi. Yere yapışmış gibi kımıldamıyordu Meret. Kevork Usta odunluktan yuvarlak tomruklar getirdi. Lenduha'nın bir ucunu küsküyle kanırtıp tomruklardan birinin altına kaydırdılar. Bir tomruk, bir tane daha, bir tomruk da öbür uca. Çifte şamdanlı konsol yuvarlanır hale geldi. Kiraz ağacının altına kadar iteleyiverdiler. Kevork Usta bu kez kuyunun çıkrığını getirdi. Kalınca bir dala bağladığı çıkrığı asıldılar halata. Piyanonun bir ucu havalandı, altını beslediler derken öbür ucu. Ha koptu ha kopacak, ha düştü ha düşecek, erkeği, kadını, Türk'ü, Ermenisi, Rus'u hep birlik kaktırıverdiler piyanoyu arabanın içine. Yerine otururken garip bir ses çıkardı çifte şamdanlı konsol, Olga kapağı açtı, bir iki tuşa bastı. Bu yanlış diye Rana'ya taraf döndü. Evet yerine, oui diyiverdi Rana. Et vous connaissez le français? Un petit. Olga atını Selahattin Efendi'ye ikram edip Rana ile birlikte arabaya yerleşti. Yol boyu kesekler üzerinde hoplaya zıplaya el kol işaretleri yarı Türkçe yarı Fransızca sizli bizliyi unutup senli benli oldular. Toujours de piano? Fransızca biliyor musunuz? Biraz. Piyano çalar mısın? Piyano malum da nesi vardı piyanonun? Rana'nın anlayamadığını gören Olga kapağı üzerinde parmaklarını oynattı. Hah, bu anlaşılır bir dildi. No, je ne sais pas üstünde oynattı. Oui, öğrenmek istiyorum. Ama bu bozuk. Bozuk, evet bozuktu da tamir nasıl denirdi? Rana hırkasının yırtık gibi görünen düğme deliğini iğne iplikle dikermiş gibi yapıp piyanoyu gösterdi. Olmaz mı? Olur, benim baba. Parmağıyla önce kendi gözünü, sonra piyanoyu işaret etti Olga. Çengelköy'üne inenle, Bülbül Deresi'nden Sultantepe'ye giden yolların kavşağında Selahattin Efendi emanet atı sahibine teslim etti. Olga babasına piyanonun tamire muhtaç olduğunu anlattığında, ben öyle usta tanırım, buraya yeni geldi. Türkçe bilmiyor, adamı bulayım, sizin telefon numara kaç diye sordu babası. Maalesef bizde henüz telefon yok diye hayıflandı Selahattin Efendi.